Ayrım 2, sayfa 23. Evangelina, Los Riscos hastanesinde doğalı 15 yıl olmuştu. Ama Dinya'ya sanki daha dünmüş gibi geliyordu. Pek çok doğum yaptığından bebek hemen doğmuş, o da dirseklerinin üzerinden doğrularak bebeğinin karnından çıkışını görüp öbür çocuklarıyla benzeşmesini seyretmişti. Bunun da saçları düzdü ve babası gibi karaydı. Teni ise annesinin pek övündüğü beyazlıktaydı. İşte bu yüzden daha sonra paçavramsı bir kundağa sarıp getirdikleri bebeğin neredeyse kel kafasını örten o sarışın tüyleri görünce hiç kuşkusuz bunun kendi çocuğu olmadığını anladı. İlk tepkisi bunu anlamak ve karşı koymak oldu. Ama hemşire acelesi olduğundan durup onu dinlemedi bile ve bebeği onun kucağına atıp gözden yitti. Bebek ağlamaya başladı. Ve Dinya, tarih kadar eski bir davranışla geceliğinin önünü açtı ve onu memesine yaklaştırdı. Bir yandan da doğum odasında yatan öteki hastalara bunun kendi kızı olmadığını, bu işte bir yanlışlık olduğunu anlatıyordu. Onu emzirdikten sonra biraz güçlükle de olsa ayağa kalktı ve kat sorumlusuna sorununu anlattı. Ama görevli onun yanıldığını söyleyerek hastanelerinde böyle bir olayın asla olmadığını belirtti. Bebekleri değiştirmek kurallara aykırıydı. Sözlerine Dinya'nın sinirlerinin zayıf olduğunu ekleyerek koluna bir iğne yapıvermişti. Sonra da onu yatağına göndermişti gerisin geriye. Birkaç saat sonra Dinya, Ranculeo salonun öteki ucundaki loğusalardan birinin kopardığı gürültüyle uyandı. "Bebeğimi çaldılar!" diye bağırıyordu o da. Ortalığın böyle karışması üzerine bütün hemşireler, hekimler ve hatta hastanenin müdürü bile odaya doluştular. Dinya, elden geldiğince duyarlı bir yorumla kendi sorununu da anlattı. Çünkü kimseyi suçlamak istemiyordu. Dünyaya getirdiği bebeğin esmer olduğunu ve kendi çocuklarına hiç benzemeyen sarışın bir bebeğin kendine teslim edildiğini ısrarla yineledi. Kocası bu kızı görünce ne düşünürdü sonra? Hastanenin yöneticisi bu duruma pek alınmıştı. Cahil, görgüsüz kadınlar verilen hizmete teşekkür edecekleri yerde bir de ortalığı karıştırıyorlardı. Kadınlar susmaya ve daha iyi bir fırsat kollamaya karar verdiler. Dinya, hastaneye geldiğine çoktan pişman olmuştu. Bu yüzden kendi kendini suçluyordu. O güne kadar bütün çocukları evde Mamita Encarnacion'un yardımı ile pekala doğmuşlardı. Mamita, gebeliği ilk günlerden başlayarak izler, doğumun öncesinde eve gelir, annenin ağırlığı nedeniyle üstlenemediği işleri yürütürdü. Yanında kolay doğurtmak için otlar, psikoposun kutsadığı makaslar, kaynamış temiz bezler, yara kapayıcı kompresler, meme başı çatlakları için kına çiçekleri, dikme ipliği ve tartışılmaz deneyiminde birlikte eve taşırdı. Bir yandan evi gelecek bebek için hazırlar, hastayı köyün ve uzak yerlerin dedikoduları ve kendi uydurduğu masallarla oyalar, böylece acıyı ona daha az hissettirmeye, zamanın daha çabuk geçmesini sağlamaya çalışırdı. O mini mini çevik, her zaman tütün ve lavanta kokan kadın, bu yörenin bütün çocuklarının doğumunu neredeyse 20 yıldır gerçekleştirmişti. Hizmetleri karşılığında hiçbir şey istemezdi. Ama gene de mesleği sayesinde yaşayabiliyordu. Çünkü kulübesinin önünde geçen herkes ona yumurta, meyve, odun, kuş, tavşan ya da yeni avlanmış bir keklik bırakır, öyle yoluna devam ederdi. Yoksulluğun en acımasız olduğu dönemlerde bile hasatlar bereketsiz, hayvanlar sıska olurken Mamita Encarnacion'un evinde hiçbir şey eksik olmazdı. Doğanın doğumu ilgilendiren her türlü sırrını bilirdi. Gerekirse bazı otlarla ve artık mumlarla gebelikleri sona erdirmeyi de becerirdi. Ne var ki bunu sadece ve sadece adaletsizlikler söz konusuysa yapardı. Bilgisinin yetmediği yerde sezgilerine başvururdu. Bebek gün ışığına çıkınca göbek bağını mucizevi makaslarla keser, bebeğe güç ve sağlık dilerdi. Sonra hemen tepeden tırnağa inceler, yeni doğan yaratığın bir yerinde bir sakatlık olup olmadığını gözden geçirirdi. Bir kusur bulursa, çocuğa acı çektirecek ya da aileye yük sağlayacak bir şeyse bebeği kaderine terk ederdi. Ama her şey Tanrı'nın buyurduğu gibi gerçekleştiyse şükürler eder, yaşamın acılarına ilk adımını atsın diye poposuna vururdu. Anneye kara kanları ve kötü huyları akıtıp bitirsin diye hodan otu, bağırsakları temizlensin diye reçine yağı ve sütü bol olsun diye çiğ yumurta sarısı ile birayı çırpıp içirirdi. Evde 3-4 gün kalır, yemek pişirir, ortalığı süpürür, aileyi doyurur ve öbür bebeklerin, çocukların bakımı ile ilgilenirdi. Dinya, Ranculeo'nun bütün doğumlarında bu böyle olmuştu. Ama Evangelina doğduğu zaman köyün ebesi yasa dışı ilaçlar kullanıyor diye cezaevine kapatılmıştı ve bu yüzden de Dinya ile ilgilenememişti. İşte sadece bu nedenle Dinya hastaneye gitmek zorunda kalmış, Los Riscos'ta da kendini bir tutukludan beter hissetmişti. İçeriye girer girmez koluna üzerinde bir numara yazılı bir etiket bağlamışlar, gizli yerlerini tıraş etmişler, soğuk sularla ve dezenfektanlarla yıkamışlar. Bunun sütünü temelli kurutacağını bilememişler ve onu kendi durumunda bir başka kadının da yatmakta olduğu çarşafsız bir yatağa yatırmışlardı. Üzerindeki her türlü altın takıyı izinsiz aldıktan sonra onu gelip geçen herkesin seyredeceği bir yerde kocaman bir lambanın altında doğurtmuşlardı. Karşı koymadan her şeye dayanmıştı ama kucağında kendine ait olmayan bir bebekle çıktığı zaman yüzü utançtan kıpkırmızıydı ve kalan yaşamında bir daha asla hastaneye adım atmamaya yemin etmişti. Dinya, soğanla çırpılmış yumurtalarla omleti pişirince bütün aileyi mutfağa çağırdı. Herkes elinde kendi iskemlesiyle göründü. Çocuklar yürümeye başlayınca anneleri onlara özel bir iskemle verirdi. Bu son derece özel ve paylaşılamaz bir eşya olurdu. Ranculeo ailesinde ortak olmayan tek mülkiyetti iskemle. Yataklar paylaşılır, giysiler büyük hasır sepetlere konur, herkes kendine gerekeni buradan alır giyerdi. Bu evde hiçbir eşyanın sahibi yoktu. Hipolito, Ranculeo gürültüyle çayını yudumluyor, ekmeğini yavaş yavaş çiğniyordu. Dişlerinin bir kısmı dökülmüştü, kalanlar da diş etlerinin içinde sallanıyorlardı. Sağlıklı bir hali vardı. Aslında hiçbir zaman güçlü bir görünümü olmamıştı. Ama artık yaşlanıyordu. Yıllar üzerine kurşun gibi birdenbire çökmüştü. Karısı bunu belli bir hedef olmaksızın dolaşılan düzensiz sirk yaşantısına bağlıyordu. Oralarda kötü besleniyordu. Yüzünü Tanrı'nın sadece kötü kadınlarda bağışlayabileceği o ahlak dışı karışık boyalarla boyuyordu. Bunlar ne de olsa edepli insanlara zarar verecek şeylerdi. Damat diye seçtiği o yakışıklı genç sürekli mimikler yapmaktan buruş buruş suratlı, patates burunlu, sürekli öksüren, bir söyleşinin ortasında uyuyakalan bu ufarak adama dönüşmüştü. Soğuk kış aylarında zorunlu tembellik başlayınca palyaço giysilerini giyer ve evdeki çocukları eğlendirirdi. Beyaz maskenin gülen kocaman kırmızı ağzının altında karısının gördüğü yorgunluk izleri olurdu sadece. Üstelik artık yaşlandığından evden her ayrılışında daha güç iş bulur olmuştu. Karısı bunu iyiye yoruyor, kocası ile birlikte tarlada çalışacağı günleri dört gözle bekliyordu. Şimdilerde ister istemez bir ilerleme söz konusuydu ve yeni adetler Dinya'nın sırtına yeni yeni yükler yüklüyordu. Çiftçiler de pazar ekonomisi denen şeye ayak uydurmak zorundaydılar. Toprak ve ürünleri serbest rekabete girmişlerdi ve herkes kendi randımanı kadar umutlanıyordu. Alınan kararlar ve gösterilen emek sonucu etkiler olmuştu ve okuma yazma bilmez Kızılderililer bile aynı kaderi paylaşıyorlardı. Üstelik onlar avantajlıydılar çünkü paraları vardı ve Ranculeo'lar gibi yoksul çiftçilerin mülklerini 3 kuruşa satın alıyorlar ya da 99 yıllığına kiralıyorlardı. Ama Dinya doğduğu, çocuklarını büyüttüğü bu yerden ayrılmak istemiyordu. Yoksa yeni yapılan o tarım kooperatifinin bir bölümüne taşınabilirlerdi. Oraya sabahları mülk sahipleri gelip gerekli işçiyi alır götürür, ortaklaşa elde edilmesi gereken kârı da ortadan kaldırmaya bakarlardı. Bütün bunlar yoksulluk içinde yoksulluk demekti. Oysa Dinya ailesinin atalarından miras kalan toprağı işlemesini istiyordu. Ne var ki gün geçtikçe büyük kuruluşlardan korunmak güçleşiyordu. Hele ki bunca karışık işlerde yanında ona dayanak olacak bir erkek yokken. Dinya Ranculeo kocasına acırdı. Et yemeğinin en iyi yerini, yumurtanın en büyüğünü, çorap ve bel kuşağı örmek için yünün en yumuşağını kocasına ayırırdı. Ona böbreklerini ve zihnini dinlendirsin, kanını temizlesin, uyku versin diye değişik otlar kaynatır içirirdi. Ama gözle görülen oydu ki, Hipolita bütün bu bakıma rağmen yaşlanıyordu. O anda iki çocuk çırpılmış yumurtanın kalanına saldırmışlardı. Ama babaları onları kayıtsızlıkla izliyordu. Genellikle onları ayırmak için Sille Tokat araya girerdi. Ama şimdi gözleri Evangelina'dan başkasını görmüyor, bakışlarıyla onu izlerken kızının Sid'de gördüğü o tuhaf değişimlerden birine uğrayacağından korkarmış gibi bakıyordu. Derken kız dağınık saçlı aceleci oğlanların arasına karışıyordu. Görünümünde hiçbir şey birkaç saat sonra tam öğlen vakti ortaya çıkacakları belli etmiyordu. "İyileştir onu Tanrım," diye yineledi. Bir yandan da kendi kendine konuştuğunu görmesinler diye önlüğüyle yüzünü kapadı Dinya. Öyle hoş bir sabahtı ki Hilda kahvaltıyı fırınla ısınan mutfakta yapmayı önerdi. Ama kocası ona küçükken akciğerlerinden rahatsızlandığı için üşütmemesi gerektiğini anımsattı. Takvime göre hala kıştı. Ama sabahları duyulan bu ısınma ve tarla kuşlarının şarkıları ilkbaharın geldiğini müjdeliyordu. Yakacaktan tasarruf etmeliydiler. Zaman kıtlık zamanıydı. Ama karısının kırılganlığı yüzünden Profesör Leal gaz sobasını yakma konusunda ısrar ediyordu. Hilda tabak çanağı yerleştirirken Profesör Leal paltosu, kaşkolu ve terlikleriyle bahçeye çıktı. Ve minik tabaklara kuş yemi, minik kaselere de su koydu. Ağaçtaki minicik filizleri fark etti. Ve ağaçların yakında yapraklara bürüneceğini, göçmen kuşlar için yemyeşil bir yerleşim yeri oluşturulacaklarını düşündü. Kuşların özgürce uçmalarını seyretmek ona keyif verirdi. Kafeslerden nefret ederdi. Her an göz önünde bulundurma hevesiyle kuşların kafeslere kapatılmalarının bağışlanamaz bir şey olduğunu düşünüyordu. Ayrıntıya inecek olunursa bu onun anarşik ilkelerine de ters düşüyordu. Özgürlük, insanoğlunun ilk hakkı ise kanatlı olarak doğmuş o yaratıkların nasıl hakkı olmazdı ki? Oğlu Francisco, çayın hazır olduğunu söyleyerek onu mutfağa çağırdı. Üstelik Jose de onları görmeye gelmişti. Profesör adımlarını sıklaştırdı. Onun cumartesileri böyle erken gelmesine alışık değildi. Her zaman oradan oraya koştururdu. Onun sofrada oturduğunu görünce ilk farkına vardığı şey, oğlunun ensesindeki saçların dökülmeye başladığı oldu. "Nasılsın oğlum? Bir şey mi oldu?" diye sordu, elini onun omzuna şöyle bir vurarak. "Yok baba, annemin hazırladığı şöyle güzel bir kahvaltı edeyim," dedim. Ailenin en iri, en yapılı üyesi oydu. Leal, ailesine özgü uzun kemikler ve kartal burun onda yoktu. Güneyli bir balıkçıya benzerdi ve görünümündeki hiçbir şey ruhunun yumuşaklığını ele vermezdi. Liseyi bitirir bitirmez papaz okuluna girmişti ve bu kararı babası dışında kimseyi şaşırtmamıştı. Çünkü çocukluğundan beri evde bir cizvit papazı gibi dolaşmıştı. Bütün gün banyo havlularına sarınıp psikopos olduğunu hayal eder, ayinler düzenlerdi. Bu eğilimlerinin bir açıklaması bulunamıyordu. Çünkü evde kimse dinle ilgilenmez, bir tek anne kendini Katolik olarak nitelendirir ama o da evlendiğinden beri kiliseye ayine gitmezdi. Profesör Leal, oğlunun bu kararı almasına ses çıkartmamıştı. Çünkü oğlu gene papaz giysisi değil, işçi pantolonları giyiyor, bir manastırda değil de işçi sınıfının yaşadığı varoşlarda oturuyor ve ruhani gizlerle değil, bu dünyayı ilgilendiren trajik olaylarla ilgileniyordu. Jose'nin üzerinde büyük ağabeyinden aldığı bir pantolon vardı. Gömleği yıkanmaktan solmuştu. Onun üzerine de annesinin ördüğü bir yün yelek geçirmişti. Genellikle para kazanmak için, musluk onarımcılığı yaptığı için elleri nasır doluydu. "Hristiyanlık kursları düzenliyorum," dedi yavaşça. "Ha, sahi," dedi Francisco, olaydan haberi olduğunu belli etmek için. Her iki kardeş, mahalle kilisesinin muayenehanesinde gönüllü olarak hizmet veriyorlardı. Bu yüzden ağabeyinin neler yapıp ettiğini bilirdi. "Ah Jose, politikadan uzak dur," diye araya girerek yalvardı Hilda. "Gene hapislere mi düşmek istiyorsun?" Jose Leal'in en son düşüneceği şey kendi güvenliğiydi. Başkalarının başına gelenlerle öylesine ilgiliydi ki, üzerinde taşınması güç bir acı ve adaletsizlik yükü taşıyordu sanki. Kendi inancını sınamak için onu bunca kederlere boğan Tanrı'ya bazen yakınıyordu. İlahi sevgi var idiyse insanlığın bunca acı çekmesi nedendi? Yoksa bir şaka mıydı bu? Açları doyurmak, yetimleri korumak için öyle dolambaçlı yollara başvurmak zorunda kalıyorlardı ki, papaz okulunda edindiği o ruhban havasını yitirmişti. sabırsızlık ve acıma duyguları ile boğuşup duruyordu. Babası onu öbür çocuklarından her zaman ayırmıştı. Çünkü kendi felsefi ülkülerinin onda da yansıdığını düşünüyordu. Ne var ki oğlu Hristiyanlığın o barbar hurafelerine yönelmişti. Şimdilerde acısı hafiflemişti. Sonunda Jose'nin dinsel çağrıya uymasını bağışlamış ve geceleri karısını üzmemek için başını yastığa gömük ağlamaktan vazgeçmişti. Önceleri ailede bir rahip olmasından dehşetli utanç duyuyordu. "Buraya asıl seni bulmak için geldim," dedi Jose, Francisco'ya dönerek. "Gecekondu mahallesinde oturan bir kız çocuğunu ziyaret etmelisin. Bir hafta önce çocuğa tecavüz etmişler. O günden beri konuşmaz olmuş. Sen kendi psikolojik yöntemlerinle belki bir şeyler yapabilirsin. Tanrı bunca sorunla başa çıkamıyor." "Bugün olmaz. Irene ile bazı fotoğraflar çekmeye gideceğim ama yarın gider görürüm o kızı. Kaç yaşında demiştin?" "10 yaşında." "Aman Tanrım, böyle minik bir yavruya hangi canavar saldırmış ki?" diye sesini yükseltti Hilda. "Babası yapmış." "Yeter artık," diye sözlerini kesti Profesör Leal. "Annenizin hastalanmasını mı istiyorsunuz?" Francisco herkese çay koydu. Sofraya derin bir sessizlik çöktü. Herkes Hilda'yı oyalamak için yeni bir konu bulmaya çalışıyordu. Bu erkeklerden oluşan ailenin tek kadını olan Hilda, tatlılığını ve huzurunu herkese benimsetmişti. Onun bezgin olduğu bir durumu hiç kimse hatırlamazdı. Onun olduğu yerde ne çocuklar kavga eder, ne kimse kimseyi kıracak bir söz etmeye cesaret ederdi. Francisco, küçükken annesinin bu dünyanın kabalığından yıpranarak bir sis gibi eriyip yok olacağını düşünüp korkardı. İşte o zaman onun yanına koşar, varlığını, sıcaklığını, önlüğünün kokusunu, sesinin tınısını duyabilmek için ona sıkı sıkı sarılırdı. O zamandan bu yana çok yıllar geçmişti. Ama annesine duyduğu o yumuşacık sevgi hala kendisi için en sağlam dayanaktı. Javier'in evlenmesinden ve Jose'nin papaz okuluna yazılmasından sonra evde bir tek Francisco kalmıştı. Hala çocukluğundaki odada çam ağacından yapılmış eşyaların ve kitaplarla dolu rafların arasında yaşıyordu. Arada sırada kendi başına bir ev kiralamayı düşünmüştü. Ama ailesinin dostluğundan hoşlanıyor, onlara yeni ve anlamsız bir acı daha çektirmek istemiyordu. Çünkü onlar için bir evladın evden ayrılması ancak üç nedenle olabilirdi: savaş, evlilik ve kiliseye bağlanma. Daha sonraları dördüncü bir gerekçe daha doğacaktı: polisten saklanma. Leallerin evi küçük, eski, sade, her zaman boyanmaya ve onarılmaya gereksinmesi olan bir yerdi. Geceleri tatlı tatlı gıcırdardı. Yaşlı ve yorgun bir römatizmalı hastayı andırırdı. Yıllar önce Profesör Leal çizmişti buranın planını. Onun düşüncesine göre en gerekli olan şey, bütün bir yaşamın geçeceği geniş bir mutfaktı. Buraya ayrıca gizli bir de baskı makinesi kurulmuştu. Çamaşır asacak ve kuşların uçuşunu seyredecek bir bahçe ve çocukların yataklarına yetecek sayıda ve büyüklükte odalar olduktan sonra daha ne istenirdi ki? Arada sırada evin darlığından ya da basitliğinden yakınacak biri olursa, Profesör Leal'in yanıtı, "Önemli olan ruhun genişliği ve neşesidir," biçiminde olurdu. Buraya yerleştiklerinden beri, başı derde giren arkadaşlar, savaş yüzünden Avrupa'dan kaçan akrabalar için her zaman yer ve iyi niyet bulundurmuşlardı burada. Sevgi dolu bir aileydiler. Delikanlılığa geçiş sırasında bıyıklarını tıraş etmeye başladıkları o günlerde bile oğlanlar hala ana babalarının yataklarına dalıp sabah gazetesi okumaktan hoşlanırlardı. Hilda'ya sırtlarını kaşıması için yalvarırlardı bile. Büyük oğlanlar evden ayrılınca Lealler evin kendilerine büyük geldiğini fark ettiler. Köşelerde gölgeler, koridorlarda yankılar duymaya başladılar. Ama bir süre sonra torunlar doğdu ve evin eski gürültüsü, neşesi geri döndü. "Çatıyı onarmak ve boruları değiştirmek gerekiyor," derdi Hilda, ne zaman yağmur yağsa ya da bir boru su kaçırsa. "Neden?" "Teruel'deki evimiz hala bizi bekliyor. Franco ölünce İspanya'ya döneceğiz nasılsa," derdi kocası. Profesör Leal, bindikleri gemi Avrupa kıyılarından ayrıldığı andan beri ülkesine geri dönebilme hayaliyle yaşardı. Codillo'nun önder, patronun yaptıklarına alınan profesör, onun mezara girdiğini öğrenene kadar ayağına çorap giymeyeceğine yemin etmişti. Ama bu sonun bunca gecikeceğini ummamıştı. Bu kararı yüzünden ayaklarında nasırlar çıkmış, işinde de pek çok dertler yaşamıştı. önemli kişilerle tanıştığı ya da kolejlere, liselere sınav yapmaya gittiği zamanlarda kocaman lastik okul ayakkabılarının içindeki çıplak ayaklar insanlarca yadırganmıştı. Ama son derece onurlu bir insan olduğundan ve açıklamalar yapmaktansa tuhaf bir yabancı yerine konmayı ya da yoksulluktan çorap alamadığının düşünülmesini yeğliyordu. Ailesiyle birlikte dağa gitme fırsatını bulduğu o tek seferde karı yakından görebilmişlerdi. Ama o saatlerde otelde soğuktan donan ve moraran ayaklarının acısını dindirmeye uğraşmıştı. "Haydi bir çift çorap giy. Franco senin bu inadını çok mu önemsiyor sanki?" diye yalvarmıştı o zaman Hilda. Ama kocası ona vakur gözlerle bakmış ve şöminenin yanında tek başına oturmayı yeğlemişti. Sonunda bu büyük düşman ölmüş ve o gün bütün felsefesini yansıtan kırmızı parlak çoraplar geçirmişti ayağına. Ne var ki yarım saat dolmadan onları çıkartıp atmak zorunda kalmıştı. Çünkü çorapsız gezmeye öyle uzun süredir alışmıştı ki artık onlara dayanamaz olmuştu. Bunun üzerine bu sıkıntısını dile getirememiş ve yeni yerleştiği bu ülkeyi demir yumruğu ile yöneten general düşene kadar çorap giymeyeceğine yemin etmişti. "Bu Allah'ın cezası ölünce giyeceğim," diyordu. "Cehenneme kırmızı çoraplarımla gitmek istiyorum." Ölümden sonra yaşam olduğuna inanmıyordu ama soylu bir davranışta bulunmak için bazı önlemler almak gerekebiliyordu. İspanya'da kurulan demokrasi ona çoraplarını iade edememişti. Üstelik ülkesine geri de dönememişti. Çünkü oğulları, torunları ve Güney Amerika'ya saldıkları kökler onları buraya bağlamıştı. Ve ev gene de gerekli onarımlara kavuşamamıştı. Askeri darbeden sonra ailenin başka sorunları ortaya çıkmıştı. Politik görüşlerinden ötürü Profesör Leal istenmeyen kişiler listesine alınmış ve emekli olmaya zorlanmıştı. İşsiz kalmak onun iyimserliğini bozmamıştı. Mutfaktaki baskı makinesinde edebiyat dersi vereceğine dair el ilanları basmış ve bunları elinin erebildiği her yere dağıtmıştı. Bulabildiği tek tük öğrenci aile bütçesine az da olsa katkıda bulunuyordu. Gene basit yaşamlarını sürdürüyor ve Javier'e yardım etmeyi sürdürüyorlardı. Büyük oğulları karısını ve üç çocuğunu geçindirmek için oldukça zorlanıyordu. Leallerin yaşam düzeyleri de düşmüştü. Gittikçe daha az konsere, tiyatroya gidebiliyorlar, daha az dergiye, kitaba, plağa abone olabiliyorlardı. Onları oyalayan ve neşelendiren şeylere daha az para harcar olmuşlardı. Bir süre sonra Javier de iş bulamaz oldu ve babası bahçeye bir iki oda ve bir banyo daha yapıp oğlunun ailesini de yanına almaya karar verdi. Üç erkek kardeş hafta sonları buluşuyorlar, Profesör Leal'in buyrukları doğrultusunda tuğlaları diziyorlardı. Babaları da okunmuş kitaplar satan bir tezgahtan edindiği bir cep kılavuzuna bakarak veriyordu buyrukları. Hiç kimsenin bu işte deneyimi olmadığından ve cep kılavuzunun bazı sayfaları eksik olduğundan evin duvarları çarpık yükselmişti. Buna çözüm olarak da sarmaşık sardırmaya karar vermişlerdi. Javier son ana kadar ailesine dayanarak yaşama düşüncesine karşı çıkmıştı. O da babası gibi gururlu ve onurlu bir kişiliğe sahipti. "Üç kişinin doyduğu yerde 8 kişi de doyar," demişti Hilda. Gene her zamanki gibi cömertçe. Genellikle bir karar aldığında artık ona karşı çıkmaya olanak yoktu. "Bunlar kötü dönemler oğlum. Birbirimize yardım etmeliyiz," demişti Profesör Leal de. Sorunlara karşın yaşantısından hoşnut görünüyordu. Bütün varlığını ve karakterini belirleyen bu devrimci tutkuda olmasa ilk gençliğinden beri daha huzurlu bir kişi olabilecekti. Enerjisinin, parasının ve zamanının büyük bir bölümünü ideolojik ilkelerini yaymak için harcamıştı. Üç oğlunu da bu doktrinin ışığında yetiştirmiş, küçüklüklerinde her birine mutfaktaki baskı makinesini kullanmayı belletmiş, onlarla birlikte fabrika kapılarında polisten gizlenerek el ilanları dağıtmıştı. Hilda her türlü sendika toplantısında onun yanında olmuş, yorulmak bilmeyen elleriyle her zaman tığ ya da şiş işleyip durmuş, yün dolu torba dizlerinde beklemişti. Kocası arkadaşlarına söylevler çekmeye başlayınca o anıların tadını çıkartarak, duygularını nakşederek, hasretlerini yeniden yüreğine yerleştirerek gizli bir dünyada yiter, bu kendine yabancı politik tartışmaların gürültüsünü işitmez olurdu. Kendi kendine uzun ama tatlı bir arındırma dönemi uygulamış ve sonunda yaşanan acıların pek çoğunu unutmayı başarmış, sadece mutlu anların tadını anımsamayı öğrenmişti. asla savaştan, gömdüğü ölülerinden, geçirdiği kazadan, sürgüne gelişinden söz etmezdi. Onu yeni tanıyanlar bu seçici belleğin parlaklığını küçükken geçirdiği kaza sonucu başını çarpmasına bağlarlardı. Ama Profesör Leal pek çok küçük ayrıntıyla ve işaretle onun hiçbir şeyi unutmamış olduğunu sezerdi. Sadece eski acıları yeniden gündeme getirmek istemiyordu ve bunlardan söz etmeyerek sessizlik içinde onları eritip yok etmek istiyordu, o kadar. Karısı ona öyle uzun bir yol boyunca yoldaşlık etmişti ki Profesör Leal onsuz bir yaşam dilimi anımsayamaz olmuştu. Bütün gösterilerde yanında kendinden emin bir yürüyüşle gelen karısıydı. Birbirlerine son derece derin bir anlayış göstererek büyütmüşlerdi oğullarını da. Kendilerinden daha çok gereksinmesi olanlara yardım etmiş, grev gecelerinde avlularda sabahlamış, kocasının maaşı yetmez olunca başkalarına dikiş dikmeye başlamıştı. Savaşta ve sürgünde kocasına aynı heyecanla eşlik etmiş, eşyalarını gemiye yükledikleri gün sükunetini yitirmemiş, göçmen dolu bir geminin 3. sınıf kamerasında bir battaniyenin altında titreyerek uyurken yakınmamıştı. Hilda, kocasının her türlü tuhaflığını kabul etmişti. Az buz değildi üstelik bu tuhaflıkları. Dinginliğini hiçbir zaman yitirmemişti. Çünkü bunca uzun süren bir ortak yaşamda kocasına duyduğu sevgi günden güne artmıştı. Çok yıllar önce İspanya'nın küçük bir köyünde sarp kayalıklar ve bağlar arasında kocası ona evlenme teklifi etmişti. Hilda ona Katolik olduğunu, bu inancını sürdürmeye kararlı olduğunu, kişisel olarak Marx'a bir düşmanlık beslemediğini ama gene de yataklarının başucunda Marx'ın portresini istemediğini ve çocuklarının ölünce cehenneme gitmemeleri için vaftiz edilmeleri gerektiğini söyledi. Mantık ve edebiyat öğretmeni olan Leal, ateşli bir komünist ve tanrı tanımaz biriydi. Ne var ki sezgileri güçlü bir adamdı ve aşık olduğu bu aydınlık gözlü, kırılgan ve kızıl saçlı kızın düşüncelerini değiştiremeyeceğini hissettiğinden onunla uzlaşmaya karar vermişti. O dönemde tek seçenek bu olduğundan kilisede evlenmeye karar vermişlerdi. Çocuklar vaftiz edilecekler ama laik okullarda okuyacaklardı. Baba erkek, anne ise kız çocukların adını koyacaktı. Gömüldükleri mezarın başına haç konmayacak, mezar taşına Profesör Leal'in kaleme alacağı bir cümle yazılacaktı. Hilda da bunları kabul etmişti. Çünkü elleri piyanist gibi incecik olan, damarlarında kan değil ateş dolaşan bu adam her zaman aradığı arkadaştı, yoldaştı. Kocası her zamanki dürüstlüğü ile sözlerini tuttu ama Hilda aynı şeyi yapamadı. İlk çocukları doğduğu gün kocası savaştaydı. Onların yanına döndüğünde çocuğa Javier adı konmuştu bile. Bu büyük babasının adıydı. Anne gerçekten acınacak bir durumdaydı ve kavga çıkarmanın sırası değildi. Ama aslında kocası bu çocuğa Lenin'in ilk adı olan Vladimir adını vermeyi kararlaştırmıştı. En azından kendisi böyle çağıracaktı. Ama ağzından ne zaman bu ad çıksa, karısı kimi çağırdığını sormuş, çocuk ona korku dolu gözlerle bakmış ve yanıt vermemişti. İkinci doğumun hemen öncesinde Hilda bir sabah uyanmış ve gördüğü düşü anlatmaya koyulmuştu. Bir erkek çocuk doğuruyordu ve adını Jose koymaları gerekiyordu. İki hafta deli gibi tartışmışlardı ve sonunda bir anlaşmaya varmışlardı. Çocuğun adı Jose Ilyich olacaktı. Sonra yazı tura atmışlar ve hangi adla çağrılacağına böylece karar vermek istemişlerdi. Ve gene Hilda kazanmıştı. Ama bu kez onu suçlayamazdı çünkü devrimci önderin adı kaderi zorlayamamıştı. Birkaç yıl sonra da son oğulları doğmuştu. Bu dönemde Leal, Ruslara olan sevgisini yitirmiş, kendinin de Ulyanov diye çağrılmasını istemez olmuştu. Hilda bu oğluna Asisili Ermiş Francisco'nun adını vermişti. Çünkü o, yoksulların ve hayvanların koruyucusu bir ermişti. Belki bu yüzden, belki en küçük oğlan olduğundan ya da babaya en çok o benzediğinden, annesi bu çocuğunu çok kayırmış, ona özel bir sevgi göstermişti. Oğlan da annesinin bu sevgisine kusursuz bir Oedipus kompleksiyle karşılık vermiş ve erginlik çağında bu dünyada başka kadınlar da olduğunu, hormonlarının da yardımıyla anlayana kadar annesine müthiş bir tutkuyla bağlanmıştı. O cumartesi sabahı Francisco çayını içmeyi bitirdi. İçinde fotoğraf makinesi olan çantasını yüklendi ve ailesinden izin istedi. "Motosiklette rüzgar öldürücüdür, sakın üşütme," dedi annesi. Karışma artık, o çocuk değil ki diye söze karıştı kocası ve oğlanlar buna gülümsediler.